Evet, toplantıda anladım diyor, anladık.
Hocam evet başladı.
Başladı mı?
Evet.
Evet, ben tekrar büyük ekranla başlıyorum. Söz sende, sayın moderatör.
Sosyal Çalışma Podcast'ten herkese selamlar. Turgay Çavuşoğlu ile Sosyal Hizmet Tarihi bölümünü yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün toplumla çalışmanın güzel örneklerinden biri olan millet mekteplerini konuşacağız. Turgay Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedef. Nasılsın?
Çok iyiyim hocam. Sizi gördüm çok daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de ufak tefek sağlık sorunları dışında gayet iyiyim. Ayaktayım.
Süper. Çok geçmiş olsun hocam.
Sağ olasın.
Çok vakit kaybetmeden dilerseniz
Tabii.
başlayalım. Buyurun, söz sizde.
Sedef, geçen ay senin programından sonra baktığımız bir örnek de toplum kalkınması modeli millet mektepleri örneğidir. Ben bunu Elvan Atamtürk'le birlikte 2017 yılında Beytepe'de sunmayı planlamıştık. Ama daha sonra maalesef benim rahatsızlığım Elvan'ın da bir programının olması nedeniyle orada sunuşu yapmadık. O nedenle sadece bildir olarak gönderilmişti ama sunuş yapılmadan kaldı. Bu nedenle bu sunuşu da yapmış olayım. Şimdi her şeyden önce hemen birinci slayta geçiyorum. Atatürk'ün geçenlerde sen de bahsettin. Gerçekten çok büyük bir eğitim çabası, yani eğitim devrimleri vardı. Bunların içinde bundan sonra da köy enstitülerini alıp tamamlayalım bence gelecek programda da. Öyle olursa bu seriyi tamamlarız arada. Tabii bunun yanı sıra muallim mektepleri, yatı mektepleri, diğer şeyleri sayabiliriz. Ama millet mektepleri bu açıdan çok önemli olan bir şey. Atatürk milli mücadele döneminde de geçen sefer de vurgulamıştık hatırlarsan. Ama bizim açımızdan çok önemli. Ne diyor? Şimdi sözden ziyade iş zamanıdır. Artık benim için, hepiniz için çok söz söylemeye ihtiyaç kalmadı kanaatindeyim. Bundan sonra bizim için faaliyet, hareket ve yürümek lazımdır. Çok işler yapılmıştır ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil. Lakin çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunun vatanperverlik ve milletperverlik vazifesi biliniz. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği söz bu şekilde bu şeyden yola çıktığımızda. Şöyle bir şey oluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda da hangi harfleri kullanabiliriz, edebiliriz? Tabii biz Osmanlıcayı, hatta bugün internette geziliyordu, Farsça ve Osmanlıcayla ilgili nasıl eser verildi, ne yapıldı diye. Tabii Farslar kendilerini, İranlılar yani açıkçası, uydurmuştu. Bizde de Osmanlıca'da, bu tabii bir savunma mekanizması değil, diyelim ki Bursa yazıyorsa, Bümüsa'da okunabiliyor. Başka şekilde sesli harfleri araya koyması nedeniyle anlam zorluğu oluyor. Atatürk de devrimlerini dikkat edersek, sen de geçen ay konuyu anlattın, tamamen okuma yazma, okur yazar sayısına, yani sosyallik var, kültür var, giyim kuşam var ve arkasından da harf devrimi diyoruz. Burada da Kurtuluş Savaşı sırasında hastalıklar, yoksulluklar, erkek nüfusun çok fazla kaybı, kadın nüfusun şeyi. Ama ikinci paragrafta baktığımızda 27 nüfus sayımında 13 milyon 648 nüfusun hemen hemen 5 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Ve okuryazarlık oranı genel nüfusun %8,16 gözüküyor. Sakın bu seni aldatmasın. Bu özellikle şehirlerdeki olan grubun. Köylere gittiğimizde çok fazla bir dağınık, Yani halen şimdi de vardır. Mezra sistemi örgütlenmeyle çok ciddi şekilde eğitimde sorunlar yaşanıyor. Bunun içinde nasıl bir şekilde yurt dışı örneğe karşımıza verilmiş? Almanya, Avusturya, Baltık ülkelerinde okuryazarlık %99, ABD'de 99, Rusya'da %67, 1930 yıllarında verilmiş sayı. Yani bize baktığımızda kadınlarda %4 okuma. Nedir? Bu kadının iş gücüne katılımı var. Çünkü Kurtuluş Savaşı sırasında çok ciddi şekilde kadınlarımız cepheye silah taşıdılar, mermi taşıdılar. Ama bu üretkenlik değil. Elbette ülkenin kalkınması için çok ciddi şekilde kadınların da eğitim düzeylerini yükseltilerek işe alınması durumu olması lazım diyoruz. Yine Osmanlı dönemine baktığımızda Tanzimat döneminde yenileşme çabaları oluyor. Niye yenileşme çabaları? Tabii Tanzimat'ı çok iyi anlamak lazım. Tanzimat dönemi, Gülhane Hat Humayunu, özellikle Batı'nın bir takım dayatmaları da var. Bunlar konumuz değil, elbette onu tarihçiler anlatacak. Ama çok ciddi Türkçeleşme ile ilgili, Latin harflerine doğru çalışmalar yapılmasıyla ilgili çalışmalar var. Burada Cumhuriyet döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halk eğitim çalışmaları, çok ciddi şekilde halk eğitim çalışmaları, Cumhuriyet Halk Fırkası, Latin harflerine dönüşle ilgili çalışmalar, yurt dışı örneklerini incelemişler. O sıra 1927 yılında yayınlanan Halk Dershane ve Konferansları Talimatnamesi var. Bu şeyle talimatname ile birlikte halk şeye doğru Latin harflerine doğru yönelmiş. O sırada da halk dershaneleri açılıyor. Halk dershaneleri aynen bu model gibi belirli şekilde özellikle o dönemde Türk ocakları, halk evleri, daha sonra halk evleri çok ciddi şekilde yardımları bulunuyor. Türk ocaklarını ilk başta harf devrimleriyle ilgili Himaye Etfal Cemiyeti'nin çalışmalarını görüyoruz. Bu şekilde şeye başlıyor. Şu güzelliği görüyor musun? Oturuş, öğretmenler başta, arkadaş şeyler. Hepsi talimatnamenin birinci maddesinde Türkiye halkı okuyup yazmaya muktedirdir. Muktedir bir hale getirmek ve onu hayat maişiyetini istihdam ettiği ana bilgiler kazandırmak maksadıyla millet mektepleri teşkilatı vücuda getirilmiştir. Çok güçlü bir şekilde Atatürk'ün desteği var bu konuda. Atatürk kendisi programlara katılıyor. Özellikle İstanbul'daki şeylerin katılımları ziyaret ediyor ve Atatürk'ün plakları ve kitapları armağan ediliyor. Derece alanlara. Ve tabii ayrıca vilayetler de bunda toplum kalkınmasının yolu dediğimizde halk destekleniyor da ne yapıyor? Bazıları işe alınmada kolaylık sağlanıyor. Onu biraz sonra geleceğiz. Peki idari yapıyı ele alalım iznin olursa. İl yönetim kurulları var. İl yönetim kurulu başkanı doğal olarak vali, o dönemin en güçlü yürütme erki vali. Üyeler özel idare müdürü, il encümeninden bir üye, emniyet müdürü, belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Fırkası Saymanı, Milli Eğitim Müdürü. Baktığımızda Cumhuriyet Halk Fırkası Saymanı da bir şekilde siyasal yapının içine konulmuş. Bu demektir ki o dönemde işte bu işlerde Cumhuriyet Halk Fırkası, bugün deyimiyle Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir şekilde çalışmalara girmiş. Alt kısmına bakarsanız hedef ilçe yönetim kurulları, bucak yönetim kurulları, köy ve mahalle ihtiyar kurulları da oluşturulmuş ve bu şekilde bir örgütlenme, yani tüm Türkiye çapında bir örgütlenmeyle idari yapıda kurulmuş.
Hocam aslında idari yapıya tam katılım gösterildiği, bunun amaçlandığını da söyleyebiliriz. Halkın hepsine
Tabii.
ulaşmak adına.
Tabii. Tabii güçlü bir şekilde işte saydığımız emniyet müdüründen tut, belediye başkanına, milli eğitim müdürüne kadar tam bir kamu hakimiyeti var. Siyasal yapı olarak da ne yaptık? Cumhuriyet Halk Fırkası saymanı siyasal yapı içinde yer alıyor. Evet, eğitim sorununu çözmek, konuyla ilgili dediğimiz gibi yurt dışında programlar yapmak. 1928 Ağustos'unda İstanbul Zeytinburnu'nda vatandaşa, kadına, erkeğe, sandalcıya yeni Türk harflerinin çabucak öğretilmesi diyor. Bunu başta da tekrarlamıştık dikkat ederseniz. Hemen 1928'de 1 Kasım 1928'de yeni Türk harflerinin uygulanmasına dair millet mektepleri talimatnamesi çıkıyor ve Atatürk de baş öğretmen olarak kabul ediliyor. Atatürk'ün baş öğretmenliği buradan geliyor. Bu dershanelerin 2 tane ayrı kanunu var. 1928'de çıkıyor, 1929 yılında tekrar düzeltme yapılıyor. Buradaki özelliklerden birisi ilk başta A dershaneleri 4 ay ve B dershaneleri 2 ay derslikler olarak 2 gruba, A ve B grubu diye ilk önce ikiye ayrılıyor. 1929 talimatnamesinde ise 4 ay, her iki grupta 4 ay süreyle eğitime alınıyor. Kurslarda ne var? Düzgün okuma yazma, gündelik hayatta kullanabilecekler hesap ve ölçüler, sağlık bilgisi gibi eğitimler veriliyor. Tabii buraya koymadığımız şeylerden biri çok ciddi şekilde kitaplarını gör. O kadar güzel sosyal bilgilerle ilgili, vatandaşlık bilgileriyle ilgili çok ciddi kitaplar basılıyor ve bu kitaplar aynı anda katılan kişilere veriliyor ve daha sonra da tarımla ilgili de bilgiler veriliyor. Yani 4 aylık süre içinde Atatürk'ün deyimiyle tam bir toplum kalkınması, eğitim sorununu çözerek ülkenin kalkınması yolunda çabalar karşımıza geliyor. Millet Mektepleri Talimatnamesi 24 Kasım 1928 tarihinde şeye giriyor ve Öğretmenler Günü de 24 Kasım'da bu şekilde kutlanıyor. Yani Türkiye'deki Öğretmenler Günü kutlamaları da böylece başlıyor. Şimdi dikkat edersen fotoğrafta da basın çok ciddi şekilde kullanılıyor. Yani o kadar ciddi bir şekilde resimler çekiliyor. Bak orada dikkat edersen muhakkak fötörlü birisi var, şapka giyen biri var. Atatürk devrimleri arasında şapka devrimi önemli bir yer tutuyor. Bunu da dikkate alırsak öğretmenler örnek kıyafetleriyle geliyor. Vatandaşlar da, öğrenciler de geliyor. 12 yaşından başlayarak daha üst yaş grubundaki kimselere okuma yazma hedefleniyor. Peki nasıl 28 tarihli şeyde talimatnamede bir sabit millet mektepleri var? Nedir sabit millet mektepleri? Örneğin diyelim ki bir yerde ilkokul var. İlkokulda eğitim bittikten sonra millet mektepleri içinde akşam faydalanılıyor. Türk ocakları faydalanabiliyor, Himaye İtfaiye Cemiyeti faydalanabiliyor ve bunun yanı sıra gönüllü olup yani ben kurs açacağım diyenlere de öğretmenlik belgesi olanlara destek veriliyor. İkincisi seyyar olan şeyler var. Bunlar belirli zamanda belirli köylere gidiyor. Diyelim ki sen şu anda İzmir'desin. Galiba ben Kiraz'ı pek bilmem ama Kiraz'ın ücra köşelerinde, dağda, bayırda bile millet mektepleri açılıyor. Yani ülkenin tüm yerlerine seyyar olarak da gidiliyor ve millet mektepleri açılıyor. Hatta ilk kütüphanelerin bununla ilgili de internette dolaşır dolu bir öğretmenin daha sonra eşeğin üstüne kitapları yükleyerek kütüphane görevini yaptığı ile ilgili bilgiler var elimizde. Çünkü hedef okumayı yazmayı halka öğretebilmek, onun ayağına gidebilmek. Böyle baktığımızda toplum kalkınması açısından ideal kurgulama yerine gelmiş. Peki bir de üçüncüsü özel olmak üzere üç tür millet mektebi açılmıştır. Özel halk mektepleri, devlet, belediye, demiryolu işletmeli, büyükler bünyesinde açılan derslikler. Ne yapıyor? Belediyeler diyelim ki açtı. Bunun yanı sıra çok güçlü hayvan çiftliği olan diyelim ki 15-20 tane işçi çalıştırıyor. Orada da onlara da bir zorlamayla, çünkü ne dedik? İl örgütü, ilçe örgütü, bucak örgütü, köy örgütü var. Yani Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar eğitim gidiyor. A dershanesinde özellikle hiç okuma yazma bilmeyenler, B dersliğinde ise okuma yazma bilenler eğitim sürmüş. Eğitim 12-45 yaş grubuna yöneliktir diyoruz. Var mı aklımıza gelen bir şey Sedef?
Hocam bu noktada aslında şöyle bir not aldım. Yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Halkın ayağına gidebilmek, yani yerinde hizmet üretebilmek. Bugün baktığımızda aslında bu modelden biraz uzaklaşıldığını düşünüyorum ben kendimce. Daha çok merkezi yerlerde eğitimsel ya da diğer alternatif faaliyetler yürütülüyor. O dönemde millet mekteplerine baktığımızda gerçek bir fırsat eşitliğinin yaratılması yönünde bir çabanın sağlandığını çıkardım kendimce siz böyle bahsederken.
Evet, yani fırsat eşitliği, bunun yanı sıra da destek, daha sonraki slaytlarda, sunumlarda göreceğiz. Destek de var. Başta da belirttiğimiz gibi mezunları yani işe alma bir takım zorlamalar da başladı. Onları da anlatacağım.
Aslında bir istihdam politikası da yürütülmüş bakıldığında.
Tabii
Çok
İslam
kıymetli.
çok önemliydi. Dereceye girenleri hemen işe almaları, bunun yanı sıra desteklemeleri çok hızlı bir şekilde harf inkılabıyla birlikte düşün, kimlik kartlarımız değişti, vergi şeylerimiz değişti. Her türlü sistem ani bir şekilde Latin harflerine. Çünkü eğer Atatürk'ün de düşüncesi sanırım bununla ilgili bir ibareye rastlamadım ama bir an evvel olup bitti. Şimdi sayısal olarak da göreceğiz. Çok hızlı bir şekilde, örgütsel bir şekilde, hızlı bir şekilde eğitim verilmiş. Peki sabit millet mektepleri dediğimiz gibi 4 ay süreyle, okulu olmayan köylerde en az 1,5 ay süreli 2029 yönetmeliğine 4 ayda çıkarılmış. Bu şekilde seyyar, gezici millet mektepleri dediğimiz gibi devlet kuruluşları, hapishaneler, diğer demir yolları, liman işletmeleri gibi özel yerler açılan özel milletvekilleri. Bunun yanı sıra da eğitimi okulu olmayan köylerde yaşayan 12-18 yaş arası köy çocuklarını okutmak ve aydın birer insan olarak yetiştirmek amacıyla il ve ilçe merkezlerinde açılan köy yatı dershaneleri. Yani köy yatı dershaneleri de bu sistemin içinde aslında. Böylece alt kısmındaki şeylere de baktığımızda halk okuma odaları açıldı. Okuma yazma dersleri verilmiyor. Hesap, ölçüler, sağlık bilgileri ve yurt bilgisi dersleri de verilerek kendine yeterli, ülkesine faydalı, iyi bir Türk vatandaşı yetiştirilmeye çalışıyor. Aynı dönemin özelliklerine baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkan ülkeler çok ciddi şekilde gençlik örgütlenmeleri, bunun yanı sıra tabii onlarda okuma oranları çok yüksekti. Bizde de halk evleri olayı, Türk ocakları arkasından da halk evleri olayları gençliğin ve toplumun yetiştirilmesinde çok ciddi görevler üstlendiler. Peki hemen saatimi de kontrol edeyim, fazla da uzatmak şey oluyor. Harf devinin tüm ülke çapında uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla kurulan millet mekteplerinde birincil şey öğretmenler. Öğretmenlere ilginç bir şekilde destek veriyor. Çünkü öğretmenlerine gündüz eğitimini veriyor. Eğitimden sonrasında da millet mektebi açtığı için onlara ek ders ödemesi yapılmış. Bu da öğretmenin mağdurunu, yani öğretmeni sorumlu kılıyor. Elbette bu önemli bir şey. Çok ilginç olan şeylerden birini o dönemde gazeteciler, o kadar büyük bir baskı grubu ki o dönemde. Yani o dönemin çok ciddi gazeteleri var, işte Tanin'di, Cumhuriyet'ti, Tan'dı, bunların hepsi hemen Atatürk'e ulaşıyorlar. Efendim biz ne yapacağız? Eski harfler zaten okuma yazma bilen yok. Biz bu dönemde gazete okuyacak kimseyi bulamayacağız diyorlar. Hemen çözüm olarak 1921-29-31 dönemi arasında gazetelerin sayısının düşmesi, yani tirajının düşmesi nedeniyle prim ödemeleri yapılarak onlar da yanına alıyor. Böylece o gazetelerde bir yandan millet mekteplerin kurslarının tam bir destekçisi oluyor. Atatürk'ün, İnönü'nün, dönemin ileri gelenlerinin millet mektepleriyle ilgili faaliyetlerini gün gün an an gazetelerinde yansıtıyorlar. Bu da halka hem duyurunun çok kolay olmasını bekliyor. Bu sağlanmış oluyor. Bunun yanı sıra devlet dairelerinin Türk harfleriyle yazışmaya geçileceği ve Haziran itibariyle tapu, nüfus, evlenme cüzdanı yenileceği, yani tam bir Latin harflerine dönüş başlıyor. Çok ilginç bir şey. Millet mektepleri müfettişlerince denetlenmiş, aksayan konular rapor halinde yayınlanmıştır. Bununla ilgili bir kitap buldum ama daha şey yapamadım. İnceleme fırsatı olmadı. Yani bir müfettişin millet mektepleriyle ilgili anılarını yazmışlar. Sedef, çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Son zamanlarda sosyal tarih uygulaması günümüzde ağırlık kazanıyor. Bunun için Türk Tarih Vakfı bunun yanı sıra çok güçlü yayın organları çalışmalar yapıyor. Yani sosyal hizmet tarihi de çok ciddi şekilde belirli bir zaman sonra yerini alacağını düşünüyorum. Yani yeni yeni kuşakların çıkacağı, Umut Hoca zaten kavuğunu aldı. Bundan sonra sosyal hizmet tarihçesiyle ilgili o çalışacaktır. Belki 3-5 sene sonra kavuğu yorulup ben de daha genç kuşaklara devredeceğim derse, bunlardan biri de sen olabilirsin galiba, değil mi?
Yani çok çok mutlu olurum hocam. Zaten direkt sosyal hizmet tarihi deyince benim de aklıma Umut Hoca geldi. Son kitapta da Sabiha Sertel'i özellikle okudum. Çok değerli. Ya
Evet.
sosyal hizmet tarihini bilmek, kendi mesleğimizi bu şekilde yorumlamak kesinlikle çok kıymetli. Aslında da geçmişte ne kadar iyi çalışmaların yapıldığı, bugüne nasıl entegre edilebileceği, nasıl yorumlanabileceği çok önemli. Bakıldığında millet mekteplerini hani sosyal hizmet uzmanı olarak bu bakış açısıyla yorumlayabilmek, gerçekten bir toplum çalışması olarak değerlendirebilmek de aslında ne kadar önemli olduğunu, yani millet mekteplerinin önemini bir tık daha arttırıyor aslında hepimiz için.
Evet, belki eğitim tarihçileri diyecektir. Süheyl Hoca her zaman şöyle derdi. Tarih ilgili bölüm uzmanları tarafından yazılmalıdır der. O nedenle şimdi baktığımızda millet mektepleri bir eğitim kurumudur. Elbette onların eğitim tarihi açısından önemli bir kurumudur. Ama toplum kalkınması açısından da bir sosyal hizmet çalışmasıdır. Bizim vurgulamak istediğimiz budur. Bu arada hemen bir parantezde de Selçuk Karacık Armağan kitabına verdiğin destek için sana da bu yolla teşekkür edelim.
Hocam.
Güzel bir kitap ortaya çıktı diye düşünüyorum. Sağ olsun Yüksel Acar hocam çok ciddi destek verdi. Ve ciddi ciddi de tüm sizin de emekleriniz çok önemli. İnşallah Selçuk Karacık'ı da bu ara saygıyla analım, rahmetle analım diyorum.
Hocam,
Evet, dönelim
hocam
konumuza.
bununla ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Kargo ilk
Tabii
elime
tabii.
ulaştığında çok duygulandım. Selçuk Hoca'ya hani buradan ben de bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Yani orada katkı sunan hocalarımız, sosyal hizmet uzmanları çok değerli. Çalışmada bana yer verdiğiniz için size ve Yüksel Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Yüksel Hoca ile de mailleştik kargo elime ulaştıktan sonra. Çok güzel bir öğrenme süreciydi benim için de.
Artık yolun açık ve aydınlık olsun diyoruz. Yeni yazılarını bekleyeceğiz inşallah.
Buyurun hocam, devam edebiliriz.
Evet, devam konusuna büyük önem verilmiş. İlk üçe giren mezunlara hediyeler sunulmuş. Bu hediyeler dediğimiz gibi Atatürk'ün imzalı olan eserleri gönderilmiş. Mezuniyet belgelerini alanlara işe yerleşmede öncelik tanınmış. Bu önemli olan şeylerden birisi. Bu da bu programı destekleyen şeylerden birisi. Yine söyledik, hesap, okuma, yazma, yurttaşlık, sağlık bilgileri. Bunlar yeni bir toplum yaratabilme, nasıl ne yapılma yurttaşlık bilgilerinde sorumluluk veriyor. Okunacak parçaları o dönemde sana da sınavda sormuşuzdur belki millet mekteplerinin hangi dergi tarafından desteklendiğini sorduğumuzda sorulardan biri de sınav sorularımızdan birisi de oydu. Halk Dergisi çok ciddi şekilde destekledi millet mekteplerini ve burada olan çalışmalar Halk Dergisi'nde uzun süre ele alınarak işlendi. Ve öbür tarafta bakın mektup, belge, dilekçe, telgraf, senet gibi her zaman gereksinim duyulan konularda seçmesinde yardımcı olmuştur. Konuyu belki dağıtacağız ama Sedef, şu önemli, geçenlerde bir televizyon programında Türkiye'nin başkentiyle ilgili bir soru vardı. Ve bir üniversitenin ismini vermeyeyim artık. Üniversite bölümünde okuyan bir kadının başkenti ilk önce dinleyicilere arkasından da Joker hakkını kullanarak ikili bir sorgu sonunda bilmesi bu belgeyi çok önemli hale getiriyor. Ben de başarılı sosyal hizmet uygulamaları dersinde dilekçe yazmayı işlerdim derslerden birini. Belki o zaman öğrencilerin biri, "Aa hocam, belki sosyal hizmet bölümünde böyle olmamalı" diye. Ama öğrenmediğimiz şeyler oluyor maalesef. Bu da öğretilmesi gereken şeylerden biriymiş. Belki ben biraz 2000'li yıllarda uygulamakla ayıp etmiş olabilirim ama öğrenmesini istediğim için bu uygulamayı yaptım, onu da söyleyeyim. Sağlık bilgisinde beden, organlar, görevde başlayarak temizlik, yurt bilgisinde ulus, yurttaşlık bilgileri veriyor. Tabii bunda en önemli olan şeylerden biri Atatürk'ün beden terbiyesiyle ilgili çok ciddi eğitimleri ve yurt dışından aldığı getirdiği bilgiler var. Bu nedenle yurt dışı örnekleri çok sistematik bir şekilde uygulanmıştır. Bunu gündeme getirelim. Peki 28-29 döneminde biraz istatistiğe boğulacağız ama bunu da vermekte fayda var. 485.632 B dershanesinde 111.378. Yani ilk yıl müthiş bir şekilde gazete, bilgilendirme, valinin etkisi, belediye başkanının etkisi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün etkisi tam bir bombardımana tutulmuş. Ve arkasından baktığımızda, bu tabii Atatürk'ün söyle ve demeçlerinde geçen bir bölümden aldım. 1928 ile 35 arasında A dershanesinde 1 milyon, B dershanesinde 268 bin başarı belgesi almış ve en sonunda okur yazar 1927 yılında %10 iken 7 dönem boyunca 35 yılına kadar 20,4'e. Yani her 13 milyonu düşündüğümüzde her 5 kişiden birisi okuma yazmayı, yani bu şekilde millet mektepleriyle öğrenmiş. Tabii bununla ilgili bilim adamlarının tartışmaları var. A başarılıdır diyen bir grup var. B başarısızdır diyen grup da var. C de ya Yani başarılıydı, başarısızdı, ikisi de ortadadır diye tartışmalar var. Ben buna girmek istemiyorum ama toplum kalkınması açısından baktığımızda çok ciddi şekilde eğitime verilen önem millet mektepleriyle ortaya konmuş. Bunlardan biri millet mektepleri mezuniyet vesikasıdır, şehadetname. Diğeri de millet mektepleri şehadetnamesi. Altta iki tane şey yaptım, örnek buldum. Bu ara tabii İzmir Apikam'ın hakkını yememek lazım. Çok ciddi arşiv belgeleri konusunda ulaştığımız belgeler oldu İzmir'de çalıştığım sürece. Onları da saygıyla yad ediyorum. İzmir ve okurlara, diğer akademisyenlere çok ciddi bilgiler veriyor. Bu okullarda başarılı olan iki ya da üç kişiye 1924 Anayasası'nın bulunduğu kitapçık hediye edildi. Atatürk imzalı fotoğrafı gençliğe hitabesiyle anayasadan oluştu. Diploma alıp çıkanlar ayrıca açılan tarım, ticaret, zanaat gibi meslek kurslarına öncelikle verildi. Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın halk yayınlarından ücretsiz yayınlanabiliyordu. Öğretmenler de dediğimiz gibi takdirname, başka parayla ödüllendirildi. Bunun yanı sıra bağlı bulundukları daireler, kurumlar öğretmenlere takdirnameler verdi. Bir anı koymak istiyorum. Millet mekteplerinde öğretmenlik yapan Adil Özder anılarında Bayramiç'teki davullu zurnalı bir açılışa katılıyor. Ne diyor? Bu kurs her gün aynı saatte bir ay sürdü. Uzun süre gözlüklü 60'ların üstünde hoca efendiler ve yaşlı katipler vardı. Hepsi okuma yazmayı başardılar diyor. Benim köyümde de büyük dedem, yani teyzemin şeyi, o dönemde ilk millet mekteplerini okuyan, muhtarlığını yapan birisidir. Ciddi ciddi çok güzel bir el yazısına kavuşmuş okur yazar ve o dönemin valisi tarafından da takdirname verilmiş kendisine hızlı bir şekilde okunmasıyla. Çünkü zaten okur yazan olan Arapça yatkınlığı olduğu için çok daha B sınıfını rahatlıkla öğrenebiliyordu. Bu bunun için avantajlı. Tabii belirli bir zaman, hatta benim kendi özdedem şeyi bilmesine rağmen, yeni yazı deyimiyle onların bilmesine rağmen eski Osmanlıca yazardı. Dede derdim, bunu niye? Ya oğlum biz alışmışız, bunu çok daha rahat okuyoruz diye böyle bir şey vardı. Bunu da niye hedef örnek olarak veriyorum? Gençler daha atılımcı olabiliyor. O nedenle daha çabuk öğrenebiliyor. Yaşlılar alışkanlıkları nedeniyle biraz daha zor öğreniyorlar. Bunun örneğinde de biz bilgisayarı biliyoruz desek de belirli bilgisayarın programlarını biliyoruz. Sizin kadar ana hatlarıyla bilgisayar programları konusunda fazla bilgimiz yok diyoruz. Gördüğün gibi karşına. Evet, gündüz derslerinden ayrı olarak bir de geceleri saat 21'lere kadar süren millet mektepleri gece dershaneleri vardı. Bu gece derslerini de bana verdirttiler diyor. Arabacı, hammal, aşçı çırağı, helvacı, mutaf, bezaz, attar ve benzeri sayıları 40'a yakın yaklaşan yurttaş bu gece dershanelerine devam ettiler. Yani bu da nedir? İlle zoraki, bunların hepsi, bak dikkat edersen, esnaf grubu. Kardeşim sen diyor akşam gel bilgilerini al diyor. Çünkü ne olacak, belirli zaman sonra yeni harflerle satış yapmak, hesap yapmak zorunda olacaklar. O nedenle böyle bir şeyi de vermiş oluyorlar.
Hocam aslında
Peki,
tabelalarına kadar değiştirmek zorundalar o dükkanların önündeki.
tabii. Ve yine Apikam'dan aldığımız bir şehadetnameydi galiba, bu da yanılmıyorsam. Evet, İzmir grubunun oradan tarayıp almıştım. Önemli örneklerinden biri, ne dedik? Atatürk bu şekilde baş öğretmenlik unvanını burada aldı. Sayısal verilere göre bu mekteplerde eğitim alanları bölgesel, doğu, batı ve cinsiyet olarak kadın erkek açısından farklılık olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde eğitim sayısı yükseldi. Halk okuma odaları 1930, halk evleri ve halk odaları 1932, köy eğitmenleri kursları geçen senin işlediğin 1936, köy enstitüleri 1942 kanalıyla bilinçli bir toplum çalışması sürdürülmüş. Yani dikkat edersen çok ciddi şekilde bunun başında tabii ben yazmayı unutmuşum. Türk Ocakları da vardı. 1932'ye kadar Türk ocaklarında halk evlerinin açılıncaya kadar ciddi şekilde yardımları var. Türk ocaklarının Türk Yurdu dergisinde de bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Son kısmına geliyoruz. Bunu Turgay Çavuşoğlu ben o dönemde Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde senin de hocalığını yapıyordum. Elvan Atatürk de şimdi doktorasını yaptı. Öğretim görevlisi Kocaeli Üniversitesi'nde. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Tüm arkadaşlarımın sabırlar için teşekkür ediyorum. Bir de resim koydum onu. Adrasan'da bir eğitime gitmiştik. Bu insan ticaretiyle ilgili bir eğitim veriyorduk. O sırada bir nar ağacının altından bu fotoğrafı çektim. Benim çok hoşuma gitmişti nar ağacının altındaki bu fotoğraf. Sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarıma fotoğrafçılık konusunda başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Araştırma noktasında da fotoğrafçılık gerçekten önemli. O
Evet.
döneme yönelik görsellere
Hem
ulaşmak adı
bilgileme,
altına.
belgeleme de evet.
Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yine toplum kalkınmasının önemli ayaklarından biri olan eğitimi bugün öne çıkardık. Dilerseniz bir sonraki bölümde köy enstitüleriyle sizin de belirttiğiniz gibi bu eğitim atağını sürdürelim toplum kalkınması yönünden. Köy enstitülerini işleyelim. Eğer siz de onaylarsanız.
Tamam. Tamam, sen de beraber destek veriyorsan
Tabii
köy
ki de.
enstitülerini de ele alalım. Eğitimle ilgili bu bölümünü noktalayalım olmazsa daha sonraki konulara adım adım gideriz.
Hocam tekrardan sizlere ve bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.
Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar
İyi
diliyorum.
akşamlar hocam.